Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam programa başlarken öncelikle bu depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Kalanlara acil şifalar, sağlık, afiyet diliyoruz. Bugün hocam programda biraz dayanıklılık konusuna getireyim istedim. Yani resilience diyor hocam, İngilizce çok meşhurdur bu. Yani bir bela ve musibetten sağlam çıkmak. Tabii ki üzüleceğiz, yas tutacağız.
Evet.
Bu insani bir şey hocam. İnsan yani
kesinlikle
evladına, annesine, babasına ağlar. Malı için de üzülür. Normal bir şey bunlar.
Evet.
Ama hocam bir de hayat devam ediyor. Bu depremden kurtulan kardeşlerimizin acilen kendine dönmesi gerekiyor. Şunu da söyleyeyim hocam, bir güzel haber. Dünya milletleri arasında hocam yine en çabuk kendine dönen millet Türkler. İmanımızdan dolayı hocam bir.
Evet.
İkincisi hocam bir de Türk Anadolu ruhu var hocam. Acayip yardımseveriz. Allah'a şükür bu deprem milletimizin güzel tarafını ortaya çıkardı. Müthiş bir yardımseverlik paylaşma hocam bizde. Duyusu var, duygusu var.
Evet, Z kuşağı ile ilgili çok fazla eleştiri yapılırdı hocam. Mesela yardım organizasyonlarına da bakıyorsunuz hocam. Ben de sitede toplanan yardımların bir kısmını böyle konvoy halinde götürdük. Bir baktık hocam Z kuşağının gençleri gecenin bir vakti zincir oluşturmuşlar. Bütün yardımları alıp Kızılay'ın deposuna götürüyor. Yani Z kuşağı ile ilgili eleştirileri bile bir yerde durdurmak lazım. Yani onların da ruhunda o sizin dediğiniz Anadolu ruhu var yani.
Hocam şimdi Türkiye'den ülkesine geri dönen bu işte kurtarmaya gelen yabancılar hepsi inanamıyorlar hocam. Nasıl böyle bir yardımlaşma olur?
Evet.
Kimisi bisküvi dağıtıyor, kimisi çorba pişirip çorba dağıtıyor, kimisi battaniye getirmiş. Arabasını saran, suyu doldurup su dağıtan ararsınız. Yani hocam böyle bir yardımlaşma diyorlar. Bu Türkler diyorlar hocam çok çabuk ayağa kalkıyor diyorlar. Gerçekten doğru bir söz.
Evet.
Ben de etrafıma bakıyorum hocam şimdi. İmkanı olan olmayan herkes müthiş bir, keşke şunu da söyleyeyim burada, ufak bir öz eleştiri de yapalım kendi kendimize. Çünkü İmam Gazali'den okuyacağız biraz sonra.
Evet.
Sabır konusunda sabır ikiye ayırıyor hocam. Bir önlenebileceği halde önlenemeyen belalar. Bir
evet.
Hakikaten insanın hocam hiç dahli olmayan. Deprem hocam biraz ikisinin arasında kalıyor.
Evet.
Bir kısmı önlenebilir biliyorsunuz hocam. Bizde böyle bir erteleme psikolojisi var.
Evet.
Yani yaparız ederiz. Ya bana bir şey olmaz. Hocam çok ilginçtir. O bölgede devlet diyor ki bazı mahalleler için Hatay'da 6-7 mahalleye. Buralar diyor çok riskli, acilen yıkılıp.
Yenilmesi lazım.
Yeniden imara açılıp işte dönüşüm yapılması lazım. Hocam orası organize oluyor vatandaşlar. Biz dönüşüm istemiyoruz. Bizim buralar emniyetli ve hocam orada tek bina ayakta kalmamış. Ya nasıl hocam böyle bir hani önlenebilir olduğu halde önlenemeyen dediğim bu yani.
Evet, evet maalesef. Yani sonuçta insanın sonuna kadar tedbiri alması lazım. İnsanlar işine geldiği her şeyi hocam kader diyor. Yani öğrenilmiş acizliklerine kader diyor. Bağımlılık haline gelmiş alışkanlıklarına kader diyor. Tembelliklerine kader diyor. Halbuki bunlar insanın kendinden kaynaklı durumlar yani. Mevlana diyor ki yani arpa ektin, arpa biçersin yani. Arpa
buğday
ekip
olmaz.
Buğday biçemezsin. Allah hikmet sahibidir yani. Dolayısıyla insan yapıp ettiğinin bir karşılığını görür. Yapıp ettiği insanın karşısına çıkıyor. Ve hesaba kitaba uymamak, daha önceki programlarda çok vurgulamıştık. Rahman suresinde Hazreti Allah gökyüzündeki ölçüye, dengeye ve ahenge dikkat çekiyor. Sonra birden konu diyor ki yeryüzünde ölçüyü, tartıyı, dengeyi koruyun.
Evet.
Mesajı veriyor. Yani gökyüzünde bir matematik var. Onu ne yapmak lazım? Yeryüzünde de o matematiği uygulamak lazım yani.
Şimdi hocam Ömer Efendimiz Şam'a gidiyor. Tabii Şam fetholmuş. Diyor ki efendim burada veba var. O zaman girmeyelim geri dönelim diyor. Diyorlar ki ey Ömer insan kaza ve kaderden kaçar mı?
Evet.
Hayır diyor. Allah'ın bir kaderinden başka bir kaderine kaçıyoruz.
Evet.
Burada hastalık var. Ya kardeşim bana bir şey olmaz. Ben Hazreti Ömer'im. Ben peygamberin en yakın sahabesiyim. Ya Allah deyip girseydi belki veba olup ölecekti. Hayır
evet.
Diyor. Burada bir kaderdir. Diğeri de bir kaderdir. Biz o kaderden bu kadere kaçıyoruz. Şunu demek istiyorum hocam. Önce biz Türk milleti çok güzel hissetlerimiz var hocam. Bir tane çok cesuruz. Ama hocam negatif cesurluk bu dediğim. Yani kendimizi böyle ölüme atacak
riske kadar. Atacak.
Yani arabanın tekerleri çıplak ama 140-150 gidiyor kardeşimiz gaza basıyor. Ya bana bir şey olmaz. Adam dediğin işte böyle araba kullanır falan. Yiğitlik yapıyor. Ya olmaz şimdi yani frenlerin sakat, arabanın bakımı yok, yollarda virajlıysa yani orada insanın yapması gereken hız bellidir. İşte herkese sizin hocam Karadeniz bölgesinde ya selin gideceği yerlere ev yapılıyor hocam. Şimdi bu sel götürmesi bugün götürmez. Hocam su asla affetmiyor. Suyun evet, bir huyu var.
Evet.
10 sene 20 sene sonra o dere yatağını buluyor.
Kesinlikle. Su. Eskilerin bir sözü var Karadeniz hocam. Dere verdiğini geri alır diye.
Ne yapıyorsan üstüne?
Ne almışsan dereden onu güzel. Geri alır diyor. Yani o onun diyor. Şimdi bir örnek vardı yani. Karadeniz'de dere geliyor hocam. Ortada bir adacık oluşmuş.
Hı.
Şey ikiye bölünmüş orada. Su tekrar birleşmiş yani.
Hı.
Adam oraya ev yapmış hocam.
Hı.
Tabii sel felaketinde ev kullanılmaz hale gelmiş. Nerede bu devlet, nerede bu millet diyor. Şimdi...
Yani burada hocam önlenebilir durumlarda eğer arabamızın tekerini değiştirmediysek zamanında, frenlerinin evet. bakımını yaptırmadıysak, arabanın bakımını yaptırmadıysak ve kaza olursa burada hocam Allah-u Teala bize de bir sorumluluk yazıyor defterimiz. Ama hocam araban tam bakımda.
Evet.
Gayet de normal gidiyorsun. Ya bir kamyon freni patlamış geldi sana çarptı. Burada yapacak bir şey yok.
Evet.
Şimdi hocam bununla alakalı önce bizim şu bilişsel terapiden başlayalım hocam.
Evet, burada bir cümle ekleyeyim ben hocam. Yani insanımız şunu bilmesi lazım. Allah'ın ayetleri sadece kitabi ayetler değil, kozmik ayetler. Gelenekte tekvini ayetler diye tanımlanıyor ya. Yani yer çekimi de Allah'ın bir ayetidir. Suyun kaldırma kuvveti de bir Allah'ın ayetidir. Yerin de kaldırma kuvveti vardır, zemin diyelim. O da. Deprem de Allah'ın bir ayetidir. Dolayısıyla o ayetlere de uymak boynumuzun borcudur. O ayetlere uymaksızın işte Allah'ım beni kurtar derse bir insan o zaman olmuyor. Yani Allah sana akıl vermiş, kitap vermiş, bu ayetlere de uy diye mesaj vermiş yani.
Bir gün bir Yahudi geliyor Ali Efendimiz'e. Ey Ali diyor, Allah kurtarır mı herkesi? Beladan kurtarır tabii diyor. Allah şöyle yapar mı? Yapar. Yüksek bir binaya... Dalarmış demek ki. Aşağı atma dem kendini diyor. Allah seni kurtarsın diyor. Bire gafil diyor Ali Efendimiz. Biz diyor imtihan edilme konumundayız. İmtihan etme durumunda değiliz.
Değil mi?
Yani Allah'a imtihan edecek halimiz yok.
Evet, Allah'ı imtihan etmeye kalkıyor.
Allah biz isterse denizden de kurtarır, depremden kurtarır ama Allah kanunları koymuş. Hocam belki depremle alakalı daha önceleri bu fay hatları falan çok bilinmiyordu. Şimdi ben de son zaman biraz haberleri falan takip edince anladım ki yani dere yatağı kadar depremin fayları da çok net.
Evet.
Hatta bir alim diyor ki hocam fay hatlarına bina yapmak da haramdır demiş hocam. Çünkü çok büyük bir tehlike. Hani olur hiç yer yoktur falan anlarım ama yani hocam Türkiye'miz çok
hocam,
geniş.
Öyle bir yer yok hocam yani.
Türkiye'miz çok geniş bir ülke hocam.
Hocam İngiltere ile Almanya ile Avrupa'daki ülkelerle nüfus ve toprak karşılaştırmasını yapar hocam. En çok toprağı olan ülkelerden birisiyiz Avrupa bağlamında yani.
Evet, ama hocam nedense biz yatay mimari psikolojimize pek iyi gelmiyor demek ki. Dikey mimariyi çok seviyoruz. 10 katlı, 15 katlı. Geçen hocam Kayseri'ye falan gitmiştim. Ya her taraf Diyarbakır'a gittim. Her taraf yüksek binalar. Halbuki
evet.
Topraklarımız çok geniş.
Diyarbakır'da Kayseri'de hocam yani geniş. Ova yani geniş bir alanı var yani.
Hocam bence bu psikolojimizi değiştirip yani bu,
kalabalığı seviyoruz ya hocam biz.
Böyle bir arada kalabalık durmayı çok seviyoruz sanki. Halbuki hocam evet. ne gerek var? İngiltere hocam Türkiye'nin 1/3 kadar toprağı. Nüfusu da bize yakın. Neredeyse bizim kadardı bir ara.
Evet.
Şimdi biraz daha bizden aşağı nüfusları. Hocam dikey mimari çok azdır. Başkent Londra'sında, diğer büyük şehirlerinde. Hadi ben orada birkaç sene kaldım. Hocam kendime ait 2 katlı. Alt katı mutfak, üst katı falan yatak odaları olan böyle villa tipi evlerde kaldık. Yani bize çok böyle acayip lüks geliyor da villa tipi ya. Alt mutfak, Amerikan mutfak üstü falan. Hayır. İngiltere baştan sonra bu şekilde evlerle. Çok nadirdir yüksek katlar. Ki toprakları çok az. Ya biz niye böyle yani atıyorum Silivri'den ta Şile'ye kadar.
Evet.
Gebze'ye bilmem Sakarya'ya kadar. Şehri yay gitsin. Allah göstermesin yarın İstanbul'da deprem olsa hocam ne olur.
Bilemiyorum. Evet. Allah göstermesin diyeceğiz ama sonuçta deprem fay hatları belli ve bunların harekete geçme ihtimali her zaman yüksek, yakın ya da diyelim ki geç tarih verenler bile 2045 diyor hocam. Yani bizim dolayısıyla her an buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hocam Marmara'da 2 deprem olmuştu 99'da. Birisi Gölcük depremiydi. Sonra Kaynaşlı depremi oldu hatırlarsınız. Şimdi ben o zaman depremle ilk kez o zaman kendi adıma yüzleşmiştim. Yani Türkiye'de deprem olur diye. Halbuki ben çocukken Van'da da deprem olmuştu. Ama bir deprem bilinci, bir deprem kültürü yoktu. Ama itiraf ediyorum yani. Türkiye bu 11 ilimizi 10+1 Elazığ'ı da etkilediği için ciddi şekilde o da dahil edildi. 11 ilimizdeki depremden sonra ben Türkiye'nin Japonya gibi bir ülke olduğuna kanaati oluştu. Yani biz Japonya gibi bir deprem ülkesiyiz. Burası cennet bir vatan, eyvallah. Aynı zamanda bir deprem ülkesi. Dolayısıyla biz nasıl cennet özelliklerinden yararlanıyorsak bu depremle de birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.
Hocam bu hemen baktım biraz dikkatlice. Sadece Orta Anadolu'daki 5-10 tane şehrimiz de bir hat geçmiyor. Deprem fayı evet. geçmiyor. Diğer hocam İstanbul, Ege bölgesi, doğu bölgelerimiz tamamen bu fay hatlarıyla dolu. Şunun için diyorum yani psikolojik olarak hazır olmak lazım.
Kesinlikle hocam.
Hazır olunca hocam, mesela şöyle bir şey var. Merdiven inerken hocam bir basamağa boş olarak adım atın, bel fıtı oluyorsunuz.
Evet.
Yani merdiven bitti diye basıyorsunuz, bir basamak daha varmış. Halbuki hocam insan 3 metre atlasa icabında bir şey olmuyor. Kendiniz aynen. kasıyorsunuz çünkü. Gardınızı almak derler ya.
Evet evet.
Şimdi hocam bizim de yani bize bir şey olmaz psikolojisinden vazgeçmemiz lazım.
Kesinlikle bizim en büyük başımızın belası başımızın içinde, dışında değil yani.
İçinde hocam aynen.
İçinde evet. Hocam Amerikan Ulusal Jeolojik Veri Merkezi var. Onlar dünya tarihi boyunca yapılan depremleri araştırmışlar. Dünyada hocam en çok can kaybı olan ilk 4 depremden ikisi nerede olmuş?
Nerede olmuş hocam?
Bizim topraklarımızda.
Çok ilginç.
Antakya'da hocam.
Evet.
Milattan sonra hocam birisi şeyde oluyor 115 yılında. Birisi de hocam 525 yılında Antakya'da. Antakya o zaman hocam Roma İmparatorluğu'nun 3. büyük metropolü. Hmm. Roma, İskenderiye ve Antakya.
Çok önemli.
Nüfus hocam inanılmaz. 750 bine kadar çıkmış.
Nüfus o evet. zamanlarda.
O zamanlarda. Peki ölü sayısı ne kadar hocam? 3'te 1'i.
Oo çok dehşet.
250 bin. Birinde hocam 260 bin kişi ölmüş. Deprem aslında çok şiddetli değil. Yani şey standartında Japonya'daki gibi 8-9 değil yani. Evet. 7,5. 260 bin kişi ölmüş hocam. Sonra 7 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Yıl 525, 250 bin kişi ölmüş.
Hocam esasında ölenler insan eliyle ölüyor. Şundan da ayet-i kerimede geçiyor hocam.
Evet.
قَدْ زَحَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Yeryüzünde ve gökyüzünde fesat ortaya çıktı. İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden. Şimdi hocam dedim evet. ya yani siz demiri eksik koyuyorsunuz.
Çimentosundan çalıyorsunuz.
Çimentosunu eksik koyuyorsunuz. Ve çimentoyu hocam çok uzun teknikleri varmış. Biraz bu ara deprem uzmanı olduk hepimiz.
Evet.
Her gün sulamak gerekiyormuş bir hafta boyunca.
O evet.
çimento kuruyuncaya kadar eğer sulamazsanız kum haline geliyormuş. Ya ihmal edin ne olacak canım benden sonraki vatandaş kahrını çeker. Nasıl ben satacağım bu daire derseniz. Ama şu var ayet-i kerime çok ilginç hocam. Bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Bir insanı öldüren haksız yere bütün insanlığı öldürmüş gibidir.
Bu haksız yere öldürmektir. Bu bir kul hakkıdır. Yani tabii. bunlardan çalmak yani. Maraş'ta bir sahne çok çarpıcıydı. Televizyonlar onu çok sonra işledi hocam. Bir caddede bir sıra olduğu gibi neredeyse yıkılmış. Bir tane hocam büyükçe bir şey var. Apartman var. Cam ağırlıklı şeyi vitrinler ve avize satıyor. Dekoratif ürünler de var şeyde.
Cam yine eşyalar belki.
Hocam ne camlar kırılmış ne o dekoratif eşyalar yerinden oynamış yani. Şimdi neye göre? Çünkü onu kozmik ayetleri esas almış. Yani mühendisliğin kuralı neyse ona uymuş yani. Çünkü yaradan yani bu evrene matematiği koyan kim hocam?
Allah-u Teala.
Allah. Şimdi sen ona aykırı davranırsan yani matematik de Allah'ın bir ayeti yani. Galileo şey der hocam, Tanrı evreni matematik üzerine kurmuştur diye yani.
Hocam Rahman suresi hep okuyorsunuz.
Evet.
Eşşemsü vel gamarı bi husben. Güneş ve ay hepsi bir ölçü, bir ahenk içindedir. Allah da diyor mizanı, dengeyi koymuştur, ölçüyü koymuştur. Sakın ha kainatın, eşyanın ölçüsüyle, efendim matematiğiyle oynamayın.
Evet.
Bunlar açık emirler ama maalesef hocam biz böyle zamanlarda kendi hatalarımızı, öğrenilmiş çaresizlik hocam çok güzel bir şey söylediniz. Yani çaresizliği sanki hocam atalarımızdan alıyoruz böyle. Ya annemiz babamız bu evde yaşamış biz de yaşayalım. Ya kardeşim imkanlar gelişti. Bir de hocam belki hakikaten bu ahşap mimari, toprak mimari bayağı bir kasetlerde böyle güzel şeyler, ev tipleri çıkmış.
Evet.
Bunları da hocam bence tekrar gündeme getirmek lazım. Bu evlerin çok devasa büyük olması da tabii ki bence hocam evden çok keşke bahçemiz büyük olsa.
Tabii yani insan zaten hocam doğadan kopması Cengiz Aytmatov'da işlemiştik hani tabiattan kopmak insanın annesinden kopması kadar dramatik bir şeydir yani diyor.
Hocam bu kopuşun bir de bak çok ciddi bedelleri oluyor işte siz evet. yani 200 metrekarelik beton yığın içinde yaşarsanız
evet.
20 katlı 15 katlı Allah göstermesin hocam ahşap bir binanın yıkılmasıyla Yani hocam tonlarca beton, insanlar altta çığırışıyor, ulaşamıyorsunuz. Yani ahşap olsa 3-5 kişi çekiçle, keserle, testereyle yani sıradan bir vatandaş da kurtarmaya katılabilirdi.
Evet. Yani tabii bunlar artık lüks grubuna girdi ahşap evler ama sonuçta insanlar yani depremden zarar görmeyecek binalar yapabildiğini görüyor yani. Sonuçta örnekleri ortada. Biz hocam sağlık konusundaki tavrımız benzerdir, hatırlarsınız. Mesela ben kendimden örnek diyeyim yani. Sonuçta bu bize yerleşmiş bir şey hocam. Dişim ağrıyor felaket derecede. Dişçiye doğru gidiyorum hocam. Yolda ağrısı kesildi, geri dönüyorum.
Veya hocam bir yakınım şeker hastası, ileri derece şeker hastası. Misafirliğe gidiyor. Ya ye bir şey olmaz. Baklava getiriyorlar. Ya ye bir şey olmaz. Ne olur canım işte misafirsin ya arkadaş. Sen misafire kurşun sıkıyorsun. Evet. Yani bu kadıncağız o baklava yediği zaman zaten şekeri çok ileride. Biraz sonra kriz geçirecek belki.
Evet.
Biz de böyle bir yani dini yanlış anladığımızın da göstergesi bu. Hocam bu ilk bölümümüz biraz öz eleştiri yaptık. İnşallah ikinci bölümde hocam güçlü olmak,
onun ayakta kalmak. Neler?
Ona da bakalım istersen biraz
da. Tasavvuf hem psikoloji açısından evet.
Eyvallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli seyircilerimiz kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzat. Şimdi hocam ilk bölümü biraz öz eleştiri yaptık. Çünkü evet, lazım.
Yani kesinlikle.
Bu deprem Türkiye'nin hakikati. Bundan kaçış yok. Bugün olmasa yarın olacak. Ve hocam son zamanlarda İzmir'de, Erzincan, Erzurum bayağı bir deprem de oldu yani son 3-5 sene içinde.
Evet.
Eyvallah.
Ve zaten Marmara depremi de hep böyle teyakkuz halinde beklenen bir şey yani. O nedenle bizim depremi bir kültür, bir bilinç haline getirmemiz, bizim Japonya gibi bir deprem ülkesi olduğunu artık inanmamız lazım yani.
Yani Japonya hocam, din açıdan meseleye bakarsak bunlar putperest bir millet. Güneşe tapıyorlar, başka tanrılar falan da var. Allah Japonları bizden daha çok sevdiğini zannetmiyorum. Ülkemizin kahrekseriyeti, bak Ramazan ayı geliyor elhamdülillah, camilere koşuyoruz. Hocam bu Miraç Kandili'nde çok duygulandım.
Evet.
Yani 15 dakika kala dedim Çamlıca'ya yetişirim belki. Ya yetişmek ne mümkün? Ümraniyet'ten çıktım yola, Şile otobanı dolmuş. Otobandan geçtim. Camiye giden o bir uzun tünel var. Işıkları görüyorum üstten geçince. Orası dolmuş. Orayı pas geçip başka bir camiye gittik. Yani bizim milletimiz Allah'a şükür Rabbine, Ramazan'ına, dinine, imanına sadıktır. Allah bizi daha az seviyor diyemeyiz. Ama hocam biz Allah'ın bize verdiği aklı, ilahi efendim hidayeti es geçerek kendi kafamızı göre okumuştum ayet-i kerimeyi hocam.
Evet. Yani
yeryüzünde ve gökyüzünde çıkan fesat bir kısmı veya büyük çoğunu bizim elimizde.
Evet.
Ama hocam diyelim ki şimdi her tedbir aldık, yine pek çok kardeşimiz vefat etti. Yani bu
depremden... sonuçta celali tecellilerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz
hocam,
yani.
Ağaç
çile
iki...
var, ızdırap var, acı var, ölüm var yani.
Hocam bu ağaç ikiye ayrılır mı ortasından? Koca bir ağaç ortasından böyle ikiye ayrılmış. Ya nasıl bir deprem? Hocam yani normal depremlerde binalar falan yıkılır. Yollar, tarlalar, havalimanları yani düz alanlarda da çok büyük hasar vardı.
Evet.
O yüzden yani bu da kahır tecellisi var orada. O yapacak bir şey yok. Şimdi hocam böyle durumlarda şöyle diyor İmam Gazali. Diyor ki bir hadis-i şerifle başlıyor hocam. Sabır 3 konuda olur. Birincisi farzları yapmak. Buna hocam 300 sevap. İkincisi haramlardan kaçmak. 2 misli 600 sevap. Üçüncüsü hocam bu deprem, sel felaketi gibi insanın yani kendi elinde olmayan dışarıdan gelen musibetler. Bunlara hocam verilen sevap da 3 misli hepsinden çok. Çünkü hocam ancak diyor peygamberler sabredebilir bu tür musibetlere. Onu da söyleyeyim hocam, peygamberler demiş ki aklımıza geldi. Kur'an-ı Kerim'de hocam her türlü kaybın bir peygamberi var. Mesela evladını kaybeden bir şey düşünün, baba.
Evet.
Hem de hocam hani öyle bir kayıp ki cenazesi de gelmiyor. Yusuf kayboldu diyorlar. Hı-hı. Öldü. Kurt götürdü. Ya bir kemiği, bir elbisesi, bir şeysi kalmaz mı arta? Kalmıyor hocam evet. İşte. Ve hocam tabii belki 30 sene ağladı Yakup Aleyhisselam.
Gözlerini kaybettiği de herhalde.
Hocam ayette geçiyor. Hı-hı. Şimdi hocam antepan şunu söyleyelim. Yani yas tutmak dinimizde caiz ama Allah'ı kullara şikayet etmemek lazım. Yani alan sensin, veren sensin. Dahi neyimiz var diyor.
Evet.
Hüdayi Hazretleri. Tabii ki hocam Peygamber Efendimiz oğlu İbrahim'i kaybetmiş. Ve cenazesinde gözünden yaşlar dökülüyor böyle.
Evet.
Diyorlar ki ya Resulallah, yani senden mi yani ağlıyorsun koca peygamber yani ufacık çocuğa? Yani bu psikolojiyle sahabe-i kiram sorunca diyor göz ağlar kalp hüzünlenir. Ama bu dilimden diyor Allah'ın kaderine kızasına aykırı hiçbir şey çıkmaz diyor. Hocam yas tutalım ama böyle ağıt yakarak sağa sola saldırarak değil. Yani böyle kalbimizde o yası tutalım. Bu da belli zaman hocam. 3 gün.
Yani insan elbette acısını yaşayacak ama o onların ruhaniyetine eğer bir saygımız varsa, kaybettiğimiz canların ruhaniyetine bir saygımız varsa onlar için iyi olmak için de çaba harcamamız lazım. Yanlışları düzeltmek, kötülükleri ortadan kaldırmak için, yanlışlardan kurtulmak için bir çaba içerisinde olmamız lazım. Gelecek kuşaklara çok daha iyi bir Türkiye bırakmak için bunu yapmak gerekiyor. Eğer biz enkazın altında kalmadığımız halde psikolojik olarak sürekli enkaz halinde kalırsak o kalanların ruhaniyetine haksızlık yapmış oluruz yani. Onlar bizim her şeyi düzeltmek için bir çaba içerisinde olmamızı isterler.
Hocam bir de şöyle bir şey var. Bir kere biz Müslümanız Allah'a şükür. Bu da hocam öyle büyük bir sermaye ki eşsiz bir hazine yani. Hocam psikolojiyi falan sahada sıfır bırakıyor bu iman. Şimdi bir apartmanda 25 kardeşler, yeğenler yaşıyor hocam, anne babalar. Hocam 8 kişi kalmış. Orada bir kardeşimiz var hocam. 4 kardeşini, annesini babasını kaybetmiş, tek başına kalmış. İmam Hatip Lisesi'nde okuyan bir çocuğumuz, evladımız. İstanbul'da okuyor kendisi. Eylesin. İstanbul'a gelmiş. Diğer bütün anne, baba ve 4 kardeş orada yaşıyor. Hepsini kaybetmiş hocam. Başka bir kardeşimiz yine aynı apartmanda. O da İstanbul'da üniversite okuyor. Annesini, babasını ve 4 kardeşini kaybediyor. Ve amcalarının çoğunu kaybediyor. Ya hocam ama baktım ki maşallah böyle gayet tamam üzülmüşler, ağlamışlar ama hocam diyorlar imanımız ne büyük bir sermayeymiş. İmanımız olmasa sabretmek mümkün değil. Tabi hocam imanın şöyle bir terapi tarafı var. Bu ayrılıklar hocam geçici ayrılık. Bir kere evet. Kozmik saatte bütün dünyanın belki ömrü bile birkaç saniyelik bir şey. Evet. Bizim hayatımız çok daha kısa. Biz şuna inanıyoruz ki müminler olarak vefat ettiğimizde inşallah bütün sevdiklerimizle beraber buluşacağız. Yani ebedi bir ayrılık değil bu.
Evet. Yani bir yandan bu tarafı göz önünde bulundurarak insan kendi kalbini teskin etmeli. Öbür yandan da artık bu felaketleri yaşamamak için bir misyon edinmeli insan. Adamalı, adanmalı. Demeli ki benim artık yaşam mücadelemin bir parçası olacak. Bu yanlışlarla, bu kötülüklerle mücadele etmek. En temeli ne aslında? Kul hakkının ihlali yani burada. O kul hakkının ihlaline karşı bir çaba içerisinde olmak artı sivil toplum örgütlerine katılmak. İnsan hocam yalnız başına olduğu zaman bu tür felaketler karşısında direnmesi, psikolojik dayanıklı göstermesi zor bir şeydir. Ne yapması lazım? Sivil toplum örgütlerine katılıp vakıflar, dernekler, organizasyonlar orada bir mücadele içerisinde olduğu zaman o zaman daha güçlü bir psikolojiye sahip olur.
Hocam şöyle bir şey de var. Psikolojik olarak eğer bir insan bir hata yapmışsa mesela diyelim ki bu müteahhitlerin bir kısmı hocam o ceza esasında dünyadaki ceza ceza değil. Yani siz 5-6 sene içeride yatmakla 50-100 kişinin ölümüne sebep olduysanız ahiretteki cezası yanında hiçbir şey değil. Ama hocam bunun bir çaresi var. Eğer insan istemeden bir ölüme sebep olduysa isteyerek başka hayatlarını kurtarmalı bundan evet. Sonra. Demeli ki mesela ben yetimlere sahip çıkacağım. Ben şu kadar para kazanmışım bu müteahhitlik işlerinden. Bunun %80'ini bundan sonra vakıf yapacağım. Yetimler, vakıfları, işte öğrenciye burs vereceğim. Depremden arta kalan evsizlere ev yapacağım.
Evet.
Bu şekilde hocam inşallah belki bir Allah katında ileride. Ya Rabbi bilmeden cahillik yaptık zamanında. Hocam tabii sufilerin şöyle bir şeysi var. Bu dünya sevgisi diyorlar. Bütün günahların anasıdır. Gerçekten de hocam bizi bu hale getiren hırs değil mi? Her şey benim olsun. Her şeyin lüksü benim olsun diye.
Evet.
Başkalarının ölümüne dahi sebep oluyorsunuz.
Evet yani ilk kan mesela hocam değil mi? Hırs ve haset. Yani Kabil'in Habil'i öldürmesi örneğinde olduğu ya. Gibi. Dolayısıyla insan yani bunu hocam bir milat kabul edip aslında kendi yanlışlarımıza da bir meydan okumamız lazım. Yanlış alışkanlıklarımıza, öğrenilmiş acizliklerimize, tembelliklerimize ve lüzumsuz bağımlılıklarımıza karşı bir meydan okumamız gerekiyor. Bu bizim kültürümüzde bize silmiş olan negatif her kültürde vardır sonuçta hocam. Bu alışkanlıklardan kurtulmak bize kişisel gelişimimiz açısından da büyük bir ufuk açar. İnsani gelişimimiz açısından da önümüzü açan bir şey olur yani. Sonuçta bu yanlışların bir kısmı biz farkında değiliz ama biraz dikkatli baktığımızda hocam, yani ölçüye dikkat etmeyen, trafikte hocam ölçüye dikkat etmiyorsak mesela, değil mi?
Hocam yani, benim çok yabancı misafirim gelir yurt dışında.
Evet.
Hepsi havalimanından alıp evime getirinceye kadar ütleri patlar. Ya derler, sütler ne kadar tehlikeli araba kullanıyorsunuz. Bu sizin yaptığınız şoförlük değil. Resmen yani siz intihar ediyorsunuz.
Ama siz tehlikeli kullanmazsınız hocam.
Hocam diğer ben de orta kullanıyorum. Kendimce çok akıllı kullanıp düşünüyorum ama yine de.
He, onlara göre.
Batılıya göre çok hız yapıyorum mesela. 70'le gitmem gereken yere 90'la gidiyorum. Tamam, bana göre normal. Başkası çünkü 940 gidiyor benim 70 gidilmesi gereken yerde. Ben kendimce iyiyim diyorum ama kesinlikle biz Türkler trafikte hocam canavarlaşıyoruz. Yani camide çok iyiyiz. Siz bize misafir geldiniz. Gayet evet. İyiyiz ama trafikte hocam siz de biz yan yana gelirsek. Yani kim kime korna basar, kim kim önüne atlar bunu bilemiyoruz. O yüzden hocam tabii dediğiniz gibi bu tür yanlışlıklardan artık lütfen hem trafikte hem bina yapımında hem
hayatta.
Hayatımızın evet. Her tarafında yani.
Yani çocuk yetiştirmeden başlayarak hocam ölçü, denge ve ahengi korumak ve kollamak bizim için esas olmalı ki hayatımızı da buna göre biz yürütebilelim olabildiğince. Sonuçta insan birdenbire değişemez. Ama bu tür kritik şeyler insan için bir dönüm noktası olur ve pek çok yanlış alışkanlığını çok daha şey edebilir, kurtulabilir onlardan.
Şimdi hocam bir hadis-i şerif daha okuyacağım. Bir yandan hadisleri de okuyoruz ki
evet.
Depremden geri kalan kardeşlerimize bir teselli olsun. Şöyle buyuruyor hadiste Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'dan rivayetle. Allah-u Teala buyurdu ki kullarımdan herhangi birine bedeninde, malında veya evladında bir musibet, bela verdiği vakit onu güzel bir sabırla karşılarsa kıyamet günü onun için mizan ve hesap kurmaktan haya ederim. Yani artık depremden çıkmış bir kardeşimiz. Annesini, babasını, evini, arabasını, her şeyi kaybetti. Sıfır hocam. Bir kendisi var sadece hayatta. Eğer diyor, tabii ki artık yapacak bir şey yok. Sabredeceğiz sadece ve dirençli olacağız. Depremin altında bize kalmayacağız. Allah bizi kurtardıysa.
Evet.
Demek ki bizim daha yenecek yemeğimiz, içilecek suyumuz ve yapacak çok işimiz var.
Evet.
Onları yapmamız gerekiyor. Allah bizi bir sebep için hayatta bırakmış. Diyor ki ahirette onları hesaptan diyor ben Allah-u Teala haya ederim diyor. Zaten dünyada diyor çok ağır bir imtihandan geçirmişim onları. Bu da hocam belki gönüllere bir teselli olur inşallah. De insanlar yani hayatta kalmanın böyle vazifesini, zevkini belki fark ederler diye düşünüyorum.
Evet, hakkını vermek lazım. Çünkü bu Allah'ın verdiği bir nimettir ve aynı zamanda kaybettiğimiz canlar için de bir görevdir. Onlara karşı bir görevimizdir. Yani biz bütün bunlardan sonra bu depremin bir felakete dönüşmesine sebep olan yanlışlıklar ve kötülüklere karşı bir çaba içerisinde olmuyorsak o zaman biz onların hatırasına ve ruhaniyetine çok büyük bir saygısızlık yapmış oluruz.
Şöyle bir kıssa var Mesnevi'de hocam. Moğollar bir Türk köyünü basıyorlar. Diyor ki bu köyün ağası gibi iki tane ağası varmış. En zengin iki insanı. Şunun birisini kellesine vurun, diğeri dursun. Kellesi vurucuk diyor ki ya komutan benim ne kabahatim var. Benim kefamı vurduruyorsun da o diğer ben gibi diğer zengin ağayı da serbest bırakıyorsun veya onu hapse atıyorsun. Çünkü diyor sana işkence olsun diye vurduruyorum. Diğeri korksun da malının yerini söylesin. Ya diyor tersini yapsak olmaz mı? Onun kellesini vurun ben size malımın yerini söyleyeyim. Şunu demek istiyor. Yani önceki kavimler helak olmuş. Kimisi günah işlemiş, büyük haramlar işlemiş. Kimisi de ihmalkarlık yapmış işte deprem hususunda olduğu gibi. Bizim önceki ölenlerden ders alarak bu hikayede geçtiğimiz
üzere evet.
Bizim aynı duruma düşmememiz gereken. Yani hocam bazen oluyor böyle bir çaresizlik işte öğrenmiştik. Bina yıkılmış, yenisini yapıyorsunuz yine çürük yapıyorsunuz.
Evet.
Artık bu olmamalı yani.
Evet hocam Maslow Yunus kompleksinden bahseder.
Çok ilginç.
Yunus peygamber. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor.
Evet.
O tabii Kitab-ı Mukaddes üzerine gidiyor ama ana tema ortak yani. Hazreti Allah Yunus peygamberi görevlendiriyor peygamberlik misyonuyla. Ama o bu beni aşar diyor hocam biliyorsunuz.
Sabırsızlık yapıyor. Erken ayrılıyor.
Başka bir yere gidiyor yani gemiyle ama gemide başına bir akıbet geliyor. Denize atılıyor vesaire. Şimdi diyor Maslow. O potansiyel onda yok mu? Var. Ama o potansiyeli kabul etmek istemiyor. Ona büyük geliyor, fazla geliyor. Ama aslında o onda var. Şimdi insan olarak bizim de misyonumuz aslında çok büyük. Herkesin kendi çapına göre bu büyüklük elbette. Kendi imkanına göre, kendi potansiyeline göre. Ama Allah'ın verdiği bu potansiyeli görmezden gelmek de aslında kendi içimizde bir deprem yaratmak demektir. Kendi kendimize yapay bir deprem oluşturmaktır yani. Çünkü Allah bize o potansiyeli vermişse onun hesabını da soracak yani.
Hocam biz buna tasavvufta ihsan kalitesinde iş yapmak diyoruz. İhsan Allah'ın bizi gördüğünü bilmek, onun şuurunda olmak.
Evet.
Bir insan hocam o şuurda olursa yaptığı işi mükemmel yapıyor. Yani şu betonu eksik koyayım, demirden biraz eksik koyayım gibi bir düşünce ise aklına gelmiyor. Veya bir insana muamele yaparken, ya bu da Allah'ın yarattığı bir insan, Hazreti insan diyorsunuz. Madde sizden çok altta bile olsa, statü olarak sizin seviyeniz olmasa bile ona insan seviyesinde muamele yapıyorsunuz.
Evet.
Şimdi hocam bu da yani gerçekten tasavvufi bakış açısının getirdiği bir güzellik. O yüzden bizim ecdadımız hocam iş yaparken bu ahilik teşkilatı var hocam Osmanlı döneminde.
Evet.
Herkes hocam tekkede yetişiyor. Çorbayı yapan Bismillah diyerek çok güzel çorba yapıyor. Helvasını yapan helvasını öyle yapıyor. Demirci hocam Allah diyerek dövüyor kılıcı ve gerçekten güzel kılıç yapıyor. Evet. İnşaat hocam şimdi bakıyorsunuz depremlerde bazen tabii çok zaman geçti üstler ama hala eski camilerimiz daha dayanıklı çıkıyor bazen.
Evet.
30 senelik bina yıkılıyor. 500 senelik cami icabında yıkılmıyor.
Evet. Burada hocam yardımlaşma ve dayanışma da hakikaten büyük önem taşıyor. Şimdi karıncalardan bir örnek vereyim. Hocam karıncalar koloni halinde yaşıyor. Milyonlarca karınca birlikte. Diyelim ki sel geldiği zaman hocam hiçbirisi tek başına paçayı kurtarmaya çalışmıyor. Hemen hocam bir şey oluşturuyorlar. Adacık oluşturuyorlar.
Top gibi yuvarlanıyorlar.
Ve böyle üst üste kocaman bir adaya dönüşüyorlar hocam. Sel alıp bunları götürüyor. Ama bunlar suyun üstünde duruyor yani. Suyun üstünde ve karaya basacaklar bir yer geldiği zaman da hocam gene sistematik bir şekilde iniyorlar. Yani bize ders veriyor. Yani şeyde bir sel felaketinde bir felakette yardımlaşma ve dayanışmanın ne kadar büyük bir etkisi var. Ve bir de şunu görüyoruz hocam başka bir açıdan baktığımız zaman. Mesela ben şey düşünüyorum yani itiraf ederek söylüyorum. Ben diyelim ki 8 katlı bir binanın 4. katında böyle tost olmuş bir binada sağ kalsam düşünüyorum ki ben çıldırırım yani. Yani aklımı kaybederim ve canımı da kaybederim şeyden kendi kendime kendi canıma kıyarmışım gibi geliyor yani ya da ölmek istermişim gibi geliyor. Ama bakıyorsunuz hocam çocuklar bile dayanıyor. Ve mesela bakıyorsunuz bir çocuk depremden çıkartılıyor. Bir çocuk su verelim sana dedikleri zaman ama muayene olmadım ki daha diyebiliyor.
Veya kardeşime ver diyen de var.
He, veya kardeşimin var. Benim küçük kardeşim vardı diyen
onu
var.
Onu kurtar diyen var.
He, vesaire. Yani şeyi görüyorsun aslında potansiyel olarak insanın ne kadar büyük bir dayanma gücünün olduğunu gösteriyor hocam. Ama biz aşırı konfora alıştığımız için bu dayanıklılığımızın farkında değiliz yani. Şimdi bir insan hocam bir yakını kaybetmesi, iki yakını kaybetmesi insanı şey eder, böyle insanı yıkabilir neredeyse. Ama onca insanı yakını kaybeden insanlar ayakta durabiliyor. Nasıl durabiliyor? Aslında o potansiyel bizde var. Ama biz o potansiyeli zoru görmediğimiz için hocam, zoru görmediğimiz için o potansiyelin farkında değiliz yani.
Hocam inşallah bunun farkına varmış olduk. Ben şunu söyleyeyim hocam, bu yardımlaşmanın tabii uzun dönem devam etmesi gerekiyor.
Kısa ve örgütlü şimdi, olması hocam örgütlü son olması, derece. Sivil toplum örgütleriydi, evet. Derneklerdi, vakıflardı. Yalnızlık hocam o karınca örneğinde olduğu gibi evet. Bir sel bir karıncayı değil onlarca yüzlerce karıncayı da götürür ama on binlerce milyonlarca karınca hocam bir araya geldiği zaman bir ada oluşturduğu zaman o şeyi denizin üzerindeki bir gemi gibi seyahat ediyor. Yani.
İnşallah hocam biz de o gemi gibi oluruz millet olarak. Allah'ın izniyle hocam bunun emaresini çok gördük.
Evet.
Ama hocam bu yardımlaşmanın uzun döneme yayılması gerekiyor.
Kesinlikle.
3 sene 5 sene devam edecek belki ev yapımı yaraların sarılması. Bu duygularla hocam buradan hem size teşekkür ederiz. Sağ olun. Böyle acılarımızı paylaşmış oldunuz bizimle.
Hep birlikte hocam.
Kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli seyircilerimiz bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.